Ayrım 24. Sayfa 239. Avrupa kanının ne yöne aktığını iyi bilenlerin en genci olduğum için meclisin ilk yılı Dışişleri Komisyonu katibi olarak görev yaptım. Aynı zamanda bütçe ve tapu kadastro komisyonlarında da çalıştım. Bunun nedeni ise Mustafa Kemal'in kimseyle hiçbir çıkar ilişkisinde bulunmadığımı anlamış olmasıydı. Çünkü gerçekten yoktu. Para umurumda değildi. Aksine ondan nefret ediyordum. Uğruna düşülen halleri gördükçe midem bulanıyordu. Hala bir otel odasında yaşıyor ve hakimiyeti gerçekten de millete devretmek için uğraşıyordum. Eğer diyordum, bir meclis kurulmuşsa devamı gelecektir. İlk adım meclisse son adım da gerçek bir temsili demokrasi olacaktır. Bu konuda en ufak şüphem yoktu. Beni endişelendirenler hala siyahlar içinde dolanan diğerleriydi. Anlamıyorlardı. Dünyanın nereye döndüğünden haberleri yoktu. Tek bildikleri, saltanatın onlara öğrettikleriydi. Yani başka bir çağa ait olan bilgiler. Farkında değillerdi. Ne değişimin, ne de hiçbir şeyin. Aylar geçtikçe endişem kızgınlığa dönüşüyordu. En küçük tartışma bile çileden çıkmam için yetiyordu. Aynı dili konuşmuyorduk. Hatta onların dilleri bile kendilerine ait değildi. Neden söz ettiklerini bilmiyor, mevcut gücün rüzgarıyla yelkenlerini şişirmenin peşinde koşuyorlardı. Mustafa Kemal'i kuşatmışlar, çevresinde insan yığınından bir duvar örmeye başlamışlardı. O günlerde herhangi birini rahatlıkla öldürebilirdim. Ama fırsat olmadı. Onları kim kurtardı biliyor musun? İngilizlere yaranmak için savaşa devam edeceğini açıklayan Kral Konstantin. Evet asker. Yozlaşma görmekten yorulmuş gözlerimi kapatıp açtığımda 2. süvari grubuyla kazancı sırtlarında Rumları bekliyordum. İnönü mevziinde. Meclisin kasvetinden kurtulmak için gönüllü olmuştum. Bir de tabii herhangi bir mebusu o çatının altında boğmamak için. Savaş 5 gün sürmüştü. Her ne kadar batı cephesinde savaşarak çekilmiş olsak da toprak kaybetmediğimiz ve Rumları rezil ettiğimiz için meclis bunu ilk askeri galibiyeti olarak kabul etti. Haklıydı. Çünkü Anadolu'da bir uyanış yaşandığının ilk kanıtıydı. Öyle bir kanıt ki Londra konferansına katılmamızı sağladı. İçimdeki parçalanmayla mücadeleme katkısı ise kendimi kendimden kurtarabildiğim birkaç günlük cephe hayatı olmuştu. Bir insanın hayattan bin kat gizemli ölüm karşısında yapayalnız kaldığı o cephe hayatı. Ankara'ya döndüğümde derin bir nefes alıp vermiş, soğukkanlığıma kavuşmuştum. Umurumda değilsiniz diyordum. Siyahlar içindeki adamlara. Benimle bir ilginiz yok. Sizi görmüyor ve duymuyorum. Bir aptallar sürüsü. Başka bir şey değilsiniz. Ama olmadı asker. Ne cephede geçirdiğim günler ne de telkinlerim işe yaradı. Kendimi bir Afrika meclisine düşmüş tek Türk gibi hissediyordum. Sovyetlerle imzalanan Moskova Anlaşması'yla Misak-ı Milli sınırlarındaki Batum Gürcülere bırakılıyor, ben deliriyordum. Derhal işgal edelim diyor ancak kimseye dinletemiyordum. Sahil şeridinde açlıktan kendilerini yiyen insanlar varken Karadeniz limanlarına gelen tonlarca mısır unu kayboluyor, ben deliriyordum. Pontus Rumları Karadeniz'den göç ettirirken üzerlerine çeteleri salan sonra da intikam peşindekileri Müslüman köylerini yakmasına neden olan Nurettin Paşa denilen herif merkez ordu komutanı oluyor, ben deliriyordum. Müslüman kadın ve çocukların kesip biçildiği köylerin dumanı hala tüterken Nurettin'in cezalandırılmak yerine terfi almasının karşısında uyuyamıyordum. Biz yarın tarih önünde hesap vereceğiz diyor ama kimseye duyuramıyordum. Hükümetten hesap sormanın tek yolu olan gen sorunun geçici olarak kaldırılması görüşülüyor, 20 defadan fazla bakan olmuş Aristide Briand gibi bir politika devinin bile meclis oyuyla düşürülebildiğini ve bunun Fransa parlamentosunun şerefi olduğunu anlatıyor ama kimseye dinletemiyordum. Meclisin çıkardığı kanunları tek başına değiştirebileceğini düşünen Refet Paşa, emirlerini başkumandanlık mümessili diye var olmayan bir ünvanla imzalıyor, bu kadar basit bir hatayı anlatmak için bile Rusya'dan, Almanya'dan örnekler vermek zorunda kalıyordum. Hariciye Bakanlığı vekili Mahmut Celal hakkındaki bir güven oyuna yarım saat arayla önce red, sonra kabul oyları çıkıyor, ben deliriyordum. Anadolu'daki memurlar 6 aydır maaşsız çalışırken halen işgal altında olan İstanbul'dakilere Avrupa'da kaçacak delik arayanlara ödeme yapılması gerektiği söyleniyor. Ben yine deliriyordum. Sanki bir imparatorluktan diğerine geçmişiz gibi başkumandan namına diye başlayan belgeler tanzim edilerek meclis hiçe sayılıyor, ben deliriyordum. Bir zamanlar yokluk içinde savaşan paşalar sahip olduklarımız bize yeter demişken ordunun hareketsiz beklediği bir dönemde Milli Savunma Bakanlığı meclisin bütçesini su gibi harcayıp sürekli asker istiyor, ben deliriyordum. Alman usulü bir teşkilatlanmayla sağa sola subay gönderip emir eri maaşı ödemekten iflaha kesilen meclise bu icadın sahibi General Ludendorff'un hezimetini anlatıyor ancak kimseyi ikna edemiyordum. İstiklal mahkemelerine başkanlık, savcılık ve üyelik edecek kişilerin mutlaka hukuk eğitimi görmüş olmaları gerektiğini söylüyor, yüzüme gülmelerini izliyordum. Yozgat İstiklal Mahkemesi üyeliğine seçiliyor ve bir hukukçu olmadığım için görevi reddedince hainlikle suçlanıyordum. Gerekli gereksiz her yere gönderilen İstiklal Mahkemesi heyetleri harcadıkları paranın hesabını idare memurlarına vermiyor ve ben yine deliriyordum. Savaş boyunca dimdik kalmış, yeni çağın mimarı öğretmenlerin maaşları insani seviyeye yükseltilsin diye boğaz patlatıyor ama sıralara inen yumrukların gürültüsünden sesimi duyuramıyordum. İç güvenliğin ordudan alınıp İçişleri Bakanlığı'na devredilmesi gibi evrensel bir usulü savunduğumda paşalardan küfür yiyordum. Mebus mektuplarının sansürlenmesi gerektiği söylenince, bırakın meclisi, sansürün bütün ülkeden kovulması gerekir dediğimde alay ediliyordum. İstanbul'u başkent olarak tanıdığımız sürece işgali kıracağımıza olan inancımızı diri tutarız diyor ama orada düşman var yanıtını alınca, peki o zaman başkenti Meri'ye taşıyalım, böylece düşman bizi bulamaz deyip çaresizlikten gülüyordum. Hıyaneti Vataniye Kanunu'ndan mahkum olanların idamları, konuya ilişkin evraklar okunmadan mecliste oylanıyor, bilmem kaç leşi olan ben deliriyordum. Memleketlerinden Kuvay Milli'ye geçmiş olan mahkumlar, cepheye gitsinler diye hapishanelerden çıkarılmış, ancak tek mermi atmamış olmalarına rağmen serbestçe dolaşırlarken, diğer bölgelerdeki mahkumlar hala içeride. Bu konuda bir şey yapılmalı, dışarıdakiler yeniden yargılanmalı dediğimde sözümü kesip kürsüden indirmeye çalışıyorlardı. Direniyordum. Adalet Bakanlığı istediği memuruna istediği cezayı kesiyor, maaşları adamına göre dağıtıyor, ben bininci kez deliriyordum. Bu mecliste hükümete karşı muhalefet yoktur diyorlardı, ben varım diye bağırıyordum. Telsiz telgraf aletlerinin Almanya'dan İtalya için 185 bin lira istendiğinde Almanya'daki plato fiyatlarını ve gümrük işleyişini anlatacak kadar konuşmamı sadeleştiriyor, yine de yapılanın yolsuzluk olduğunu anlatamıyordum. Bakanlıklara gösterilen adaylara emirle oy verilmesini anlayamıyor ve delirmekten yorulduğumu fark ediyordum. Saltanatın kaldırılması için yapılan oylamada sırf sesimi duyurabilmek adına meclisteki iki ret oyundan birini vererek tarihe geçiyordum. Ama insanlar protestonun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Lozan Anlaşması'yla Musul, Kerkük, Ege Adaları, Batı Trakya Türk olmaktan çıkıyor ve İstiklal Savaşı gazisi olmuş ama gözlerini kaybetmemiş olan paşalara "Görmüyor musunuz?" diye bağırıyordum. Yıllarca vahşi bir at gibi yaşadıktan sonra meclisin salonunda duran vahşi bir at heykeline dönüşmüştüm. Tanık olduğum her şey sırtıma biniyordu. Yüz binlerce lira meclisten uçup gitmişken Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 18 bin liralık hesabını denetlemek için heyetler gönderenlere yapmayın diyor. Bana destek çıkan Ali Şükrü'ye teşekkür ediyordum. Mustafa Kemal'in koruması olan Giresun müfreze reisi Topal Osman denilen herif, muhalefet adına konuşmaya cesaret eden nadir insanlardan Ali Şükrü'yü kaçırıp öldürene kadar bütün gücümle çabaladım. Sonra birden durdum. Ne zaman ki Ali Şükrü'nün cenazesini memleketi Trabzon'a götürmek bana düştü, kim olduğumu hatırladım. Tabutunu Boztepe'ye taşırken kendimi hatırladım. Attığım her adımda o tabut omzumun üstünde yükselip indikçe kim olduğumu hatırladım. Nereden geldiğimi, her şeyi. Sıra onlardaydı. Onlar da öğrenecekti. Kim olduğumu öğrenme sırası onlara gelmişti. Çünkü becerememiştim. Bir politikacıya dönüşememiştim. Kimsenin önünde secde etmemiştim. Bildiğimi kendime saklamayı başaramamıştım. Oysa onlarla iletişim kurmak için elimden geleni yapmıştım. Ama olmamıştı. Meclisin ikinci yılında Mustafa Kemal ilk grubu kurmuş, adını da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk koymuştu. İkincisi ortaya çıkınca adı birinci olan grup. Hatta ilk oturumlarında sekreterlik görevini bile üstlenmiştim. Ama olmadı asker. Hiçbir şey değişmedi. İnsanların bağımsız bir meclisten anladıkları emre itaatten ibaret kaldı. Hükümetin tek bir hamlesini tartışmak vatan ihanetine denk oldu. Ne söylediklerimi anladılar ne de kendi söylediklerini. Ama belki de gerçekte kızdığım onlar değildi. Gerçekten kızdığım bir başkasıydı. Bir dahi. Her şeyin farkında olan bir dahiye kızıyordum. Onu suçluyordum. Çünkü suçlanması gereken biri varsa o da Mustafa Kemal'di. Kahramanım. Farkında olduğu bütün yanlışları tünelin ucuna varabilmek için görmezden gelen kahramanıma kızıyordum. Daha önce de söylemiştim. Analitik zeka ile aramda çelik duvarlar vardı. Ben bir romantiktim. Ve amaç için bütün araçların kurban edilebileceğini vaaz eden Machiavelli'den nefret ediyordum. Ben bir romantiktim. Ve Descartes'in insan tanımayan soğuk mantığından iğreniyordum. Ben bir romantiktim. Ve Rousseau'nun kuvvetler birliği ilkesini alıp İsviçre'nin kalbine saplamak istiyordum. Ben romantizmin kendisiydim. Ve Gazi Mustafa Kemal'in göz yumduğu her çirkinliği bir daha görmemek için gömmek istiyordum. Tabii ki bir günde olmadı bütün bunlar. Bir günde terk etmedim kahramanımı. Bir günde kırılmadı hayallerim. Bir günde vazgeçmedim Mustafa Kemal'den. Bir günde karar vermedim peşini bırakmaya. Ben bir romantiktim asker. Bir saniyede karar verdim onu öldürmeye. Bir saniyenin içinde. Önce meclisin çatı arasına çıkıp kürsüye denk düşen bir budağa söktüm yerinden. Tabancamın namlusunun sığabileceği bir delik açtım. Bekledim. Her zaman oturduğu sıraya yerleşmesini bekledim. Kürsüde ikinci gruptan biri vardı. Muhalefetin iktidarı devirip yerine geçmekten ibaret olduğunu sanan aptallardan biri. Hükümette verilecek bir görev ağzına sokulduğu takdirde derhal çenesini kapatacak bir zavallı. Mustafa Kemal'i eğri parmağıyla göstere göstere bağırıyordu. Saçtığı tükrükleri bile görebiliyordum. Mustafa Kemal ise yere bakıyordu. Ahşap zemine. Dalmıştı. Tanıştığımız günkü gibi. Dinlemiyordu, duymuyordu. Kim bilir aklından neler geçiyordu. Onun da kırıktı hayalleri. Benimkiler gibi. Bir romantiktim asker. Bir saniyede vazgeçtim onu öldürmekten. Oysa tek bir parmağın, tek bir hareketine kalmıştı hayatımın devamı. Çekip çıkardım namluyu budaktan, vazgeçtiğimi sandım. Meğer Nadas'a bırakmışım suikasti. Sonra her şey beklediğim gibi oldu. Hükümetin hassas kulaklarını zedeleyecek kadar gürültü çıkardığı için birinci meclis feshedildi. Çünkü Lozan'ı kabul edecek ellere ihtiyaç vardı. Çünkü bağımsız bir mecliste bulamayacakları halde aradıkları o tek sesi ne yazık ki yakalayamamışlardı. Çünkü yüzlerce dudak ama tek bir ağız istiyorlardı. Çünkü yüzlerce göz ama tek bir göz kapağı istiyorlardı. Çünkü yüzlerce mebus ama tek bir Mustafa Kemal istiyorlardı. İkinci bir meclis kuracak ve istedikleri her şeye sahip olacaklardı. 15 Nisan 1923. Kollarımı kavuşturmuş, izliyordum hepsini. Bir meclis ölüyor ve ben izliyordum. Gözleri yaşaranları ve gözleri gülmekten kısılanları izliyordum. 3 yıldır kürsüsünden "Uyanın!" diye bağırdığım salonun duvarlarını. Neden bilmiyorum ama Brun Wallace'ı hatırladım. Muhteşem bombasını. Birkaç ay sonra ikinci meclis kurulacaktı. Peki onun farkı ne olacaktı? Cumhuriyeti ilan edecek olması mı? Saltanatı kaldıranların saltanatını ilan edecek olması mı? Sırtımı yasladığım duvardan ayrılıp yürümeye başladım. Kara tahtanın yanından geçerken durup baktım. Bir zamanlar bir şema çizmiştim üstüne. Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı teorisini karşımdaki sağırlara anlatabilmek için. Güldüm. Ne gerek varmış diye düşündüm. Ne gerek varmış o kadar çabaya. Ne gerek varmış bana, bize, mevzulara, bu binaya. Sonra başımı çevirip o yazıya baktım. Hakimiyet milletindir. Ne gerek varmış sana dedim. Bir adım daha atıp kapıya yönelecektim ki Tevfik Fikret'in bir şiirini hatırladım. Beşerin böyle dalaletleri var. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Bir kelime eksik yazmıştı üstad. Tek bir kelime. Onu da ben tamamladım. Büyük salondaki kara tahtaya kırık bir tebeşirle veda cümlemi şöyle yazdım. Bir millet ki putunu kendi yapar, kendi tapar. Birinci meclisin son oturumundan ayrılırken ne görüyor ne de duyuyordum. Çünkü hala şairi dinliyordum. Şimdi benim ne cennet ne cehennem umurumda. Bakarım evrene, şaşar şaşar kalırım. Ne tapılan tanırım, ne taptıran tanırım. 23 yaşında cebimde 5 kuruş olmadan İstanbul'a geldiğimde geride bıraktıklarım yaklaşık 10 ömür kadardı. Ama yorgunluğum yazdığım o son cümleye koyduğum noktayla geçmişti. Bu kez aileyi mecliste temsil etme görevi ağabeyim Faik'teydi. Ordu mebusu olmuştu. Benden artık açıkça korkuyordu. Birinci mecliste geçirdiğim 3 yıl deli bir muhalif olarak damgalanmama yetmişti. İnsanlar bana selam vermekten çekiniyor, benimle görünmekten kaçınıyorlardı. Haklılardı. Çünkü başkalarını suçlayıp onlara iftira attıkça terfi edilen politik hayatın kimliği belli olmuştu. Ne yapılırsa yapılsın, kaç yıl geçerse geçsin, ne kadar medeniyet peşinde koşulursa koşulsun, Türkiye şark usulü sultan siyasetine saplanıp kalacaktı. Mustafa Kemal'in bunu görememiş olmasına imkan yoktu. Mutlaka o da biliyordu. Kendisinden sonra büyük bir çöküşün başlayacağını ve tek nesilde bilinçlenmenin mümkün olmayacağını anlamış olmalıydı. Ama Mustafa Kemal için de dönüş yoktu. Girdiği yolu gazetelerden takip edebiliyordum. Her gün yeni bir kavramla ortaya çıkıyor, insanların gözlerini açmaya çalışıyordu. Oysa her şey başlamadan bitmişti. Yıktığı saltanat, Cumhuriyet adıyla boğazını sıkmaya başlamış, insanların kendisine bir imparator gibi davranmalarını engelleyemez olmuştu. Ne yaparsa yapsın, olmuyordu. Herkes evine bir Mustafa Kemal istiyordu. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Mustafa Kemal. O ise pozitif bilimden bahsediyordu. Araştırmaktan, kişisel keşiflerden. Ama kimse duymuyordu. Meclisin ilk günlerinde her konuda fikri olanların hiçbir konuda tek fikri kalmamıştı. Düşünceler ancak daha önce Mustafa Kemal tarafından telaffuz edilmişse güvenilir ve doğruydu. Çevresindekiler insan yağından inşa ettikleri duvarı bitirmiş, sıra çatıya gelmişti. Milletin hakimiyeti için gazi olmuş bir kahramanı diri diri kendilerine gömmek ve ondan bir mumya yaratmak için sofralarda ter döküyorlardı. Mustafa Kemal'den sonra kaosun geleceği biliniyor ama bu konuda tek bir kelime bile edilmiyordu. Aslında benim de artık konuşmaya niyetim yoktu. Artık adı Türkiye Cumhuriyeti olan ülke için yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı. Ne gidecek bir savaş ne de öldürecek bir işgalci vardı. Her ne kadar Ali Şükrü'nün ölümü içimdeki parçalanmayı şiddetlendirmişse de kararım kesindi. Umursamayacaktım. İntikamıma değmezdi hiçbiri. 23 yaşında cebimde 5 kuruş olmadan İstanbul'a geldiğimde hayatımla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama buna alışıktım. Daha önce de karanlıkta yaşamış ve yolumu öfkemin aydınlığında bulmuştum. Gitmek istiyordum. Yıllar önce olduğu gibi. Yok olmak. Kelimelerini içtiğim büyük şairlerin kaybolup gitti cümlesiyle biten hayat hikayelerine benzer biçimde yok olmak istiyordum. Benim için izine rastlanmadı densin istiyordum. Bütün bunların gerçekleşebilmesi içinse cebimdeki 5 kuruştan fazlası gerekiyordu. O güne kadar gerçek bir işim asla olmamıştı. Öğretmenlik sadece sığınacak bir çatı katından ibaretti. Mebusluksa yüzlerce siyah takım elbiseli insanın düşündüğünün aksine bir meslek değildi. Verecekleri oylar önceden belliyken hiç değildi. Hayatını kazanmak onu bir yerlerde kaybetmiş olanlar içindi. Benimle ilgisi yoktu. Ayrım sonu. Sayfa 248.